Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi'ye hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız. Türkiye saatiyle saatimiz 13.18'i gösteriyor ve yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte ben Hakan Tuzcu, aynı zamanda sunucunuz, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten hepinize hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz programımızda dijital dünyaya odaklanıyoruz. Teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu dijital keşif yolculuğuna çıkarken de en son teknoloji trendlerini, başarılı girişimleri ve girişimcileri, yenilikçi projeleri keşfetmeye çalışıyoruz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim ilk bölümümüzde dijital dünyada siber güvenliği konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. TABİT, kısa adıyla Teknoloji Araştırma, Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melih Aşıcı bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Siber güvenlik konuşacağız. Tabii siber güvenlik kavramı dediğimizde günümüzde nasıl tanımlanıyor onunla başlayalım istersen.
Tabii siber güvenlik esasında bizim bir noktada bireysel güvenliğimiz. Bireyselin dışında ulusal güvenliğimiz olarak temel olarak bu şekilde bölebiliriz. Bizim dijital dünyada girdiğimiz durumlarda kendi güvenliğimizi alabileceğimiz, bununla ilgili çeşitli önlemleri almamız gereken esasında bir yapı olması gerekiyor. Siber güvenlikte dijital alemin güvenliği olarak söyleyebiliriz.
Evet, bütün bunlar tabii farklı kategorilerde farklı değişkenler için de hesaplanıyor. Örneğin sosyal medyada siber güvenlik farklı bir anlam taşıyor. Efendim ama dijital dünya dediğimizde böyle genelden özele gitmek gerekiyor galiba. Büyük veriden küçük veriye doğru gitmek gerekiyor. Onu biraz açıklar mısın?
Evet. Esasında şimdi bizim güvenliğimiz, ulusal güvenlik hepsi birbirine bağlı bir noktada yapılar. Ulusal anlamda güvenli olan sistemlere giriş yapmamız, işte buraların güvenli olması önemlilikle bizim tüm verilerimizi koruduğumuz yerlerdir. Ama onun haricinde hepimiz sonuçta bir web siteleri üzerinden yorumlarsak web sitelerine giriş yapıyoruz. Burada kullanıcı adı şifrelerimiz var ve o kadar yüksek yetkili olan siteler ki örneğin işte kamu kurumlarının siteleri, burada verilerimiz, buradan biz birçok şey başvuru yapabiliyoruz. Kredi sorgulama, bankacılık bunlar tabii genel olarak bizim bireysel güvenliğimiz. Buralarda olabilecek, bizden dolayı olabilecek bir açık sonuçta bizim burada maddi ve manevi zarara uygulamamızı sebep olabiliyor. Dönem dönem de tabii bu siber güvenlik tarafında bilinçlenmek de gerekiyor.
Şimdi o bilinçlenme konusuna geleceğiz ama burada da güvenlik seviyeleri giderek değişiyor gördüğüm kadarıyla. Öncelikle tabii başta şifre belirleme noktasındayken şimdi bakıyoruz ki bio noktasında bazı şifreler de belirleniyor. İşte parmak izinden tutun da yüz görüntüsüne, efendim göz bebeklerine kadar pek çok farklı noktada gelişmeler sağlanıyor. Bu da giderek siber güvenliği sağlamanın zorluğuna mı işaret ediyor?
Esasında gün geçtikçe bu güvenlik şeyleri daha da yükseliyor. Bunun nedeni saldırılar da daha fazla artıyor. Neden? Oradaki verinin kıymetli olmasından kaynaklı. Şimdi biz normalde bir siteye girerken işte kullanıcı adımız, şifremiz var. Ne oldu? SMS doğrulaması geliyor. İşte ne oluyor? Mail doğrulaması geliyor. Onun haricinde son zamanlarda dijital bankacılık çok arttı. O demin görüntü işlemi oradan girebiliriz mesela. İşte online çevrim içi bir müşteri temsilcisiyle görüşmek istediğinizde veya bir hesap açmak istediğinizde işte kimliğinizi telefona taratıyorsunuz. NFC ile onu alıyor. Ardından sizin yüzünüzü neredeyse 360 derece, 180 derece bir tanıyor. Ardından görüntülü görüşme yapıyor. Ya bir doğrulama var. Bir kişi doğrulama yapabiliyor. Hatta buradan bazen siz doğru bile kişi bile olsanız onaylamıyor. İşte kimlikteki fotoğrafla uyumsuzluk yapabiliyor. Tabii bunların nedeni ne? Çünkü dolandırıcılık riski daha da artıyor. Neden? İşte buradaki veriden dolayı. Sizin bankadaki paranız artık komple dijital ve bankacılık da dijital hale gelmiyor. İşte bu ciddi anlamda maddi bir güvenlik yaratmamız gerekiyor. Tabi eskisi gibi işte bankaya git, işte yüz yüze görüş, seni tanısın, kimliğe baksından ziyade artık parmak izi, el izi, işte bunun gibi biyometrik veriler, yüz analizi gibi biyometrik verilerde güvenliği arttırma çabası esasında bir noktada. Daha az güvenlik açığı yaratmak için biraz daha.
Peki günlük hayatımızda siber güvenlik ne kadar önemli?
Şimdi orada tabii şöyle bir şey bizim önümüze geliyor. Çeşitli saldırı yöntemleri var. İşte oltalama dediğimiz phishing yöntemleri. Genelde son kullanıcıya uygulanan yöntemlerden biri. Burada tabii sosyal medya hesaplarımız hepimizin çok önemli hesaplarımız. Bir başkasının eline geçmesi belki çok ciddi bir problem yaratmayabilir. Kendiniz açısından bir maddi problem yaratmayabilir. Ama arkadaşlarınızın zarar görmesine yol açabilir. İşte son zamanlarda gördüğümüz işte sosyal medya hesaplarına bir mesaj iletiliyor. Bir destek tıkıtı gibi mesaj iletiliyor. İşte burada şeyin saldırı altındadır veya bir hukuki dış işlem yaptınız. Buraya tıklayın deniyor. Tıkladıktan sonra bir bakıyorsunuz Instagram hesabınız ele geçiriliyor. Bu yapılan bir şey. Yani bu tabii ki sosyal medya hesaplarının açıklarından da kaynaklanıyorlar vesaireden kal. Ve hesabınız ele geçiriliyor. Bu saatten sonra sizin hesabınızı almak için bir şekilde uğraş sarf etmeniz gerekiyor. Bir kısmı alınıyor, bir kısmı alınamıyor geri. Bu durumda onlar tabii sizin adınıza paylaşım yapıyorlar. İşte borsa ve diğerler konumunda paylaşımlar yapılıyor ve diğer kullanıcıları maddi olarak zarara uğratabiliyorlar. Bunun gibi yöntemler eskiden beri nereden bakarsanız bakın 10-15 senedir bu yöntemler var ama daha da böyle gelişip işte hesabı alma, işte kişi gibi paylaşım yapma, oradan birilerine zarar uğratma gibi bunlar dönüyor. Bireysel güvenlik esasında biraz da buradan sosyal medya olsun, bankacılık işlemleri olsun, işte telefondaki mobil uygulamalar olsun biraz buradan daha bizim öz güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor.
Tabii sadece kişiler için değil, aslında sosyal medyada çok gündemde olan, daha doğrusu fenomen olan kişilerin de uğradığı bir durum galiba, değil mi? Onlar daha fazla uğruyor çünkü onların kitleleri daha fazla galiba.
Tabii şimdi oradaki veri ne kadar değerli olursa saldırı alma riskiniz o kadar fazla oluyor. O kişiler buradan sonuçta bir maddi gelir elde ediyorlar ve o kişilerin bununla bu noktada saldırı olması daha olası. Onların daha güvenli, kendilerinin daha bilinçli olması gerekiyor. Onlar tabii ki eklenebiliyor. Ünlü insanları görüyoruz haberlerde, televizyonlarda hesapları eklenmiş, paylaşım yapılmış vesaire olmuş. Tabii o noktalarda biraz ünlü olunca geri almak daha kolay olabiliyor. Farklı şeyler devreye giriyor. Ama esasında her şeyin özü bilmediğimiz şeyleri tıklamamak gibi bir şey.
Tam da oraya gelecektim. Aslında siber güvenlikte dikkat edilmesi gereken temel noktaları biraz konuşmak istiyorum.
Orada tabii şöyle bir şey var. Bizim tamamen emin olmadığımız şeylerde tıklamamamız gerekiyor. İşte çeşitli SMS'ler gelebilir, çeşitli mailler gelebilir. Özellikle mailing çok fazla olabiliyor. Bu noktalarda kendi bireysel güvenliğimizi nasıl alırız? Onu siz tıkladıktan sonra özellikle mobil uygulamalarda, telefondaysa bu herhangi bir sosyal medyanın açığından da kaynaklanabilir. Tıklayıp bir anda hesabınızı ele geçirebilirler. Bunun için önemli olan konu sizin bilmediğiniz kelimelere, bilmediğiniz linklere tıklamamak esasına bakarsanız temel konu. Onun haricinde geçenlerde gördüğümüz işte oltalama dediğimiz yöntemle SMS atıyorlar, şu kadar borcum var, e-devlet sitesi bu, girin diyorlar. İşte sahte bir site yapmışlar. Başka hiçbir link çalışmıyor. Giriş yapıyorsunuz. İşte orada bir anda ne girersiniz girin. TC'nizi ve şifrenizi büyük ihtimal doğru giriyorsunuzdur. Hani orada çünkü buna kanan insan e-devletime gireyim diye giriyor. Orada bir kere e-devlet ve şifrenizi ele geçiriyorlar. İkinci aşamada borç gösteriyorlar. Orada işte devam ediyorsunuz, bir karar var. Oraya IBAN'ı veriyorlar. Siz onda para gönderirsiniz de bir noktada orada mağdur oluyorsunuz. Esasında demin söylemek istediğim her şeyi siz yapıyorsunuz. Tabii ki karşıda bir açık var. Karşıda bir...
Ama nasıl yönlendireceklerini biliyorlar.
Tabii nasıl yönlendireceklerini biliyorlar. Ve bu noktada siz o noktaya düşebiliyorsunuz maalesef. Ve maddi manevi zararı uğrayabiliyorsunuz.
Şimdi tabii firmalar bütün bunları önlemek için, kendi tuttukları verileri daha güvenli hale getirmek için şirketlerle, yazılım şirketleriyle çalışıyorlar. Bu noktada çalışmalar yapılıyor. Ama son günlerde gördüğüm bir de WhatsApp üzerinden telefonla galiba yapılan bazı oltalama evet. diyeceğiz herhalde onu, öyle mi?
Evet. Şimdi tabii son zamanlarda gençlerin özellikle yurt dışına yönelik gitme şeyleri oluyor. İş anlamında olsun, diğer konularda olsun. Yurt dışına bir ister istemez var. Ve bunun bir şekilde bir kişi yurt dışına iş başvurusunda bulunmuş olabiliyor. Bir beklenti oluyor. Bu insanlar da yurt dışından özellikle Türk WhatsApp hatlarına bir aramalar gerçekleşiyor. Çaldırıyor, kapatıyor, mesaj atıyor. Bir bakıyorsunuz işte atıyorum bir şirketin amblemi var. Bir bakıyorsunuz işte logo yok. Bir bakıyorsunuz bir kadın resmi görseli vesaire. Böyle bir şey dönüyor. Şimdi siz düşünüyor normal insan. Ya ben acaba bir başvuru yapmıştım o mu geri döndü? Veya işte beni neden arıyorlar? Bir merak kapıyorsunuz. Ve genelde o tarz numaralarda sizi arayıp konuşmuyor. Arayıp kapatıyor. Siz geri dönüş yaptığınızda sizi farklı şekillerde dolandırmaya çalışıyor. Bu iş görüşmesi olabilir, bir önden ödeme talep edebilir, bir ürün satıyor olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ve bu bunun çok gündeme gelmesi tabii ki oluyordu bunlar. Gündeme gelmesi artık herkesin başına geliyor. Sokaktan bir insanları çevirdiğinizde sizi yurt dışından WhatsApp'tan arıyor mu? Evet arıyorlar deniyor. Tabii bunun iki nedeni var. Birincisi tabii ki bu dediğim yöntem. Yani bir beklenti oluyor insanlarda özellikle Türkiye'ye hedef almaları. Bir noktada açığın olması, bir noktada insanların daha kolay kanabilmesi işte bu olaylardan dolayı. Ondan dolayı bir beklenti yaratıyor ve buraya doğru bir saldırı var. İkinci olay ise WhatsApp'ın artık telefon numarası kaydetmeden de telefon numarası girerek arama özelliği, bir mesaj atma özelliği. Bu tabii teknoloji yenilik olarak sundular. ve genelde hepimizin ihtiyacı olan bir şeydi. Özellikle firma sahiplerinin, işte bizlerin kişiyi kaydetmeden de WhatsApp'tan, biz çünkü dokümanları WhatsApp'tan gönderebiliyoruz. İşte bir şey oluyor WhatsApp'tan atabiliyoruz. Hatta bugün bir kırtasiyeye gidin çıktık almayalım WhatsApp'tan gönder diyor değil mi? Şimdi herkesi kaydetmek ister istemez rehberi şişiriyor. İnsanı silmeyi unutuyorsunuz. O yüzden o bir noktada mantıklı bir güncellemeydi. Fakat bu böyle bir açığa yol açtı. Şimdi rastgele bir insanlarda bir veri havuzu var. O WhatsApp numaraları bir şekilde bir yerlerden gelmiş. Bu dolandırıcılar bunları almış ve bir anda otomatize ederek bu kişileri otomatik çağrı döndürüyor. Çağrı geri siz aramak istediğinizde sekreter gibi bir şeye bağlı otomatik bir esasında telefonda bekleyen bir müşteri temsilcisi gibi birine dönüyor ve sizi kandırmaya başlıyor. Oradaki süreçte bu. Daha neler göreceğiz ama hani...
Dikkat etmek lazım tabii. Şimdi siz aynı zamanda Teknokent'te de şirketiniz var. Bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz da ondan bahseder misiniz? Temel yaptığınız çalışmalar.
Tabii ki. Bizim ODTÜ Teknokent merkezli bir reklam ajansıyız. Ağırlıklı olarak yazılım geliştiriyoruz. Web ağırlıklı yazılımlar geliştiriyoruz. Bunları çeşitli firmaların işte projeler olabiliyor, diğer konular olabiliyor. Sıfırdan müşterinin özel ihtiyaçlarına göre sistemler olabiliyor. Bunun haricinde bir reklam ajansı olmanın getirdiği sosyal medya, işte Google reklamları ve diğer reklamlarda da faaliyet gösteriyoruz. O Teknokent'te olmanın tabii avantajlarından biri destek noktasında işte bir proje sunduğunuzda bundan yararlanma olasılığınız oluyor. Bir noktada biz de yazılım geliştirdiğimiz için bunlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Bir de tabii ki... Teknokent ortamları her anlamda daha iyi, inovasyon anlamında, beyin fırtınası anlamında daha iyi oluyor.
İletişim anlamında
da daha kaliteli bir grup oluyor. O yüzden o taraflarda orada faaliyet gösteriyoruz.
Şimdi bu siber güvenlik deyince aklıma bir konu daha geldi. Onu da sorayım. Geçtiğimiz günlerde Reels videolarının bir tanesinde işte bir çok ünlü bir firmanın, satış yapan çok ünlü bir firmanın efendim işte alınmayan kutuları biz birleştirdik çok cüzi bir fiyata buna sahip olabilirsiniz şu kadar para yatırın. Yani örnek veriyorum 50 liraya içinden son model cep telefonlarının çıktığı son model teknolojik küçük ev aletlerinin çıktığı koliler var gibi böyle. Bunlar da aslında bir şekilde ortalama.
Evet esasında şöyle benim de başıma gelmiş bir şeylerden biri o. Geçmişten bu yana yaklaşık bir 7-8 senedir benzer dönen bir yöntem esasında bu. Nedir? Şimdi siz Instagram'da sosyal medyada reklam verdiğinizde veya bunu yaptığınızda sonuçta sizin gerçek kişiniz sorgulamıyor. Herhangi bir hesap açıp herhangi bir şekilde reklam verebiliyorsunuz. Şimdi birinci yöntem zaten bunların çok gerçek olmadığı olası. Size kargo ile geliniyor. Kargonun içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kapalı kutu. Kapıda ödemeyle alıyorsunuz. En iyi ihtimalle neden diyorsunuz? Kapıda görüp alayım. Bunların hepsi işte geçmişte de görürüz. iPhone bekliyor. İşte sadece dışı var. İçinde herhangi bir anakart vesaire yok. Görünüyor telefonlar. Şimdi bunlar tabii dolandırıcı yöntemleri. Benim de geçmişte şöyle bir, o zamanlarda o ravaştaydı. Formalar. İşte lisanslı formalar 5'te 1, 6'da 1 fiyatına işte kampanyayla veriyorlar. Ve bunu büyük bir teknoloji şirketinin Instagram hesabıymış gibi yapıyor. Birebir kopyalamışlar. Ve onun üzerinden Instagram'da reklam veriyorlar. Tabii ben de o zamanlar da bu tarz şeylerle bakıyordum. Tıkladım, girdim. Beni bir siteye yönlendirdi. Firmanın sitesi gibi ama hani bir aracı firma sitesi gibi. İlerledim bir noktaya kadar. Adres istedi. Adresi girdim. Adreste bir şey yok. Telefon numarası istedi. Telefon numarasının SMS geldi telefona. Orada durdum ben tabii. Herhangi bir şekilde, çünkü SMS'i verdiğinizde telefonunuzdan neler çekebilirler onu bilemiyorsunuz.
Bu çok önemli söylediğiniz. Buna da dinleyicilerimize dikkat etmesi lazım.
Evet, yani bir yerde bir SMS doğrulaması yaptığınızda oradan bankanızdan para mı çekiyor, işte herhangi bir şekilde master pass'inizden bir şey mi kullanıyor bilemiyorsunuz. Orada hepimizin kredi kartı orada çünkü. Ve ben orada çıktım sistemden. Çünkü baktım adres yok, telefon yok, bir şey yok. Şimdi her ne kadar devletin bu e-ticaret tarafında Ticaret Bakanlığı'nın çok güzel güvenlik doğrulamaları var. Şimdi o zamanlar onlar da yoktu. Çıktım, 3 gün 4 gün sonra ofise bir kargo geldi. Bir kargo firmasından. Kargo geldi, kargo poşet, kapalı poşet. Elliyorum, evet forma. Hani amblemi doğru işte bir noktada. Dedim ben bunu açacağım sonra alacağım. Yok dedi, biz dedi açma yapamıyorsunuz. Açarsanız ödeme yaptıktan sonra açabiliyoruz. Biz buna yükümlüyüz dedi. Dedim öyle bir şey mi var? Hani şeffaf yok, bir şey yok. Ve ben teslim almadım kargoyu. Benim gibi çok alıp da bembeyaz tişörtün içine bir logo şeklinde çıkanlar illaki vardır. O yüzden kesinlikle bedava ekmek aslan fare kapanında olur derler ya. Tam evet. Olarak öyle. Hiçbir şeyin ucuzu resmi sitelerden, güvenli sitelerin haricinde alışveriş yapılmasın, yapmayın. İndirimler tabii ki olabilir. Aynı marka adıyla başka ürünler karşınıza çıkabilir. Kesinlikle e-ticaret tarafında da güvenlik sertifikası olan, özellikle Ticaret Bakanlığı'nın bir güvenlik sertifikası var. O logoları olmayan yerlerden mümkünse alışveriş yapmamaları gerekiyor. Özellikle sosyal medyalardan.
Evet, çok teşekkür ediyorum Melih Aşıcı. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum size. Programımıza katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Tabii Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aşıcı ile siber güvenliği konuştuk. Teknovadi devam ediyor. Teknovadi, Teknokentler. Efendim Türkiye saatiyle saatimiz 13.36'yı gösteriyor ve bu kez de telefon attığımızda Aerotech Profesyonel Hizmetler Direktörü Sayın Gül Tercan'ı ağırlıyoruz. Sayın Tercan hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba, ben çok kısaca firmanızdan bahsedeyim. Aerotech yazılım, satış ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. 2009 yılında kurulmuş blok zincir, sürdürülebilirlik, uygulama performans gözlemlenebilirliği, kaynak yönetimi ve güvenliği, yazılım yaşam döngüsü yönetimi, proje ve portföy yönetimi gibi konularda çözümler sağlıyor. IBM ve Red Hat gibi önde gelen teknoloji sağlayıcılarında çözüm ortağı ve ilk 500 IT firmasından bir tanesi. Kısaca tanıtmış oldum ben ama özellikle çalışmalarınız konusunda biraz bu blok zincir ne anlama geliyor? O konuda bilgileri paylaşmanızı rica edeceğim.
Tabii. Evet, biz blok zincir teknolojisi tarafında bu teknolojiye adaptasyon sürecinde kurumlara destek sağlıyoruz. Blok zincir veri paylaşımında şeffaflık, güvenlik, değiştirilemezlik gibi özellikler sağlıyor. çok fazla paylaşım olduğu ortamda veri paylaşımında ticari güven kaygısı varsa bu durumlarda blok zincir uygun kullanım alanı buluyor. En çok kullanılan alan da tedarik zinciri yönetimi. Örneğin tohumdan mutfağa uygulaması. Mutfağımıza giden meyve veya sebzenin hangi tohumla, hangi gübreyle, hangi sulama yöntemiyle, hangi taşıma koşullarında markete geldiği blok zincire kaydedildiği zaman bu üretim zincirindeki tüm paydaşlar ve tüketici bu ürüne çok daha güvenle yaklaşıyorlar. İşte biz bu tür blok zincire uygulama alanından tespit edip müşterilerimize ters usulü çözümler geliştirip teslim ediyoruz.
Şimdi önemli bir Türk firmasınız. Dolayısıyla kaynak yönetimi ve güvenliği konusundaki çalışmalarınızı nasıl özetlersiniz?
Kaynak yönetimi derken biz daha çok blok zinciri tarafındaki verip danışmanlık veriyoruz. O taraftaki projelerimizi anlatabilirim.
Lütfen. Tabii uygundur.
Yani bizim şu an hazırda otomotiv sektörü olsun, finans sektörü olsun, tedarik zinciri yönetimi olsun birçok firmaya hem satış öncesi hem satış sonrası projeler geliştirdik. Son 4 yıldır 100'ü aşkın firmaya blok zincir farkındalık web seminerleri verdik. Ve bu çalışmanın sonucunda da güzel projeler aldık. Bunlardan en önemli iki tanesi telekom sektöründe aldığımız projeler. Türk telekomünikasyon sektöründe Türkiye'nin önde gelen bir firması var. Bu firmaya iki tane proje gerçekleştirdik. Bir tanesi proje yönetiminde blok zincirinin etkilendirilmesi. Burada kurum tedarikçi firmalara yazılım geliştirme gibi IT işlerini taşıyor ediyor. Ve tedarikçi firmalar hangi projeye, hangi işe erişebilirler? Bunun yetkilendirilmesi blok zincir tarafında yapılıyor. Bu proje canlı kullanım alanında yaygınlaştırma aşamasında ve IEEE Türkiye'nin akademik bir konferansında da hazırladığımız makale kabul gördü ve bu konferansta da sunumunu gerçekleştirdik.
Evet, Sayın Tercan, çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama biraz daha anlaşılabilir olması açısından şöyle bir örnekleme yapabilir miyiz? Diyelim ki benim bir kurumum var, bir Türk firmasıyım, blok zincir kullanmıyorum ya da kullanıyorum. Aradaki fark nedir? Blok zincir bunu firmama getirisi neler olabilir?
Tamam, çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Şimdi diyelim ki bir kurum olması yeterli değil, birden fazla kurumun olması lazım. Yani bir veri değişimi olması lazım. Bu veri dolaşımında da bu verinin değişmesini ticari bir karşılığı olması lazım. Yani demin verdiğim örnekte olduğu gibi işte çiftçi olsun, lojistik firması olsun, ürünü markete taşıyan firma olsun ve son tüketici olsun, herkes bu ürünün uygun koşullarda yetişip taşındığına emin olmak istiyor. O zaman bu veriyi eğer biz blok zincirde kaydedersek bir kere yazılıp bir daha değiştiremeyen bir bilgi bu. Artık herkes emin oluyor. Yani bu veri, bu ürün doğru ortamda sağlıklı bir tohumla, sağlıklı bir gübreyle, doğru sulama yöntemiyle yetiştirildi, doğru koşullarda nakledildi ve benim mutfağıma kadar geldi gibi. Yani bu tüm üretim evrelerinin blok zincire kaydedilmesi sonucunda tüm paydaşlar artık birbirlerine güven duyuyorlar. Böyle durumlarda anlamlı. Ama zaten tek bir merkezi kurum varsa ve o merkezi kurum zaten onun astığı kestiği kestikse, o zaman blok zincir anlamlı değil. Mutlaka birden fazla paydaşın
olması gerekiyor. Bir koordine olması gerekiyor yani. Koordinasyon evet, evet. Sunuyorsunuz siz
aynen,
aslında.
Aynen.
Ve burada da hem güvenilirlik esas oluyor hem de bütün şirketler, bağlı şirketler işlemin nasıl gerçekleştirdiği, hangi aşamalardan geçtiği konusunda net bilgilere sahip oluyor. Bunu da güvenlik çerçevesinde yapıyorlar. Peki bu ilk 500 IT firmasından bir tanesi demiştim tanıtırken. Bu evet. IT anlamıyla biraz açıklar mısınız firmanızı?
İlk 500 firmasa daha çok yazılım satış cirosu açısından. Avritek 14 yıllık bir firma. İlk 10 yılında IBM'in yazılımlarının çözüm ortağı imiş. Yazılım yaşam döngüsü üzerine çözümler. Daha çok o ürünlerin yazılım satışıyla ilgili bu ilk 500 içinde sıralamada yer alıyor. Umarız bu blok zincir üzerinde yaptığımız yazılım geliştirmelerle de yine bu sıralamaların içinde yer alabiliriz.
Şu anda kendi yazılımlarını üretiyor değil mi?
Evet.
Peki bu yazılımları üretirken Türkiye eksenli mi yoksa dünya eksenli mi düşünüyorsunuz?
Hem Türkiye hem dünya eksenli. Örneğin şu an AyruID diye bir ürün geliştirdik. Gene blok zincir tabanlı kimlik yönetim platformu. Bu çözüm hem yurt dışında hem yurt içinde müşteri bulmayı hedefliyoruz. Çünkü bu çözümle artık kullanıcılar kendi kişisel kimlikleri üzerinde tamamıyla tam kontrole sahip oluyorlar. Kime ne zaman nasıl paylaşacağı konusunda kendisi yönetiyor. Mobil cüzdanına kimliğini yüklüyor ve istediği kuruma istediği kadarını gösteriyor.
Bu çok önemli öğrenciye gerçekten.
Evet. İndirim yapan bir kafe olsun. Normalde öğrenci ne yapar? Öğrenci kimlik belgesini kasiyere gösterir. Oysa öğrenci kimlik belgesinde bir sürü gereksiz bilgi var. İşte doğum tarihi, okuduğu üniversite vesaire. O ayrı ID çözümüyle üniversite bu öğrencinin öğrenci olduğuna dair kanıtı blok zincire kaydediyor. Öğrenci de bu kanıtı mobil cüzdanına yüklüyor ve kasiyere sadece bir QR kodu gösteriyor. Kasiyer de bu QR kodunu okuyarak öğrencinin öğrenci olduğunu inanıyor. Yani bu son derece aslında hem yurt dışında hem yurt içinde kabul gören bir uygulama. Hatta Avrupa Birliği'nde European Digital Identity Wallet diye bir çalışma da başlatılmış. Biz de bu standarta uygun geliştiriyoruz. Hedefimiz de bunu hem dünyada hem Türkiye'de ilgili müşterilere ulaştırabilmek.
Ya siz söyleyince aklıma bir şey geldi. Yani artık biz böyle pasaportlardan falan kurtulacak mıyız bu blok zincir teknolojisiyle?
Avrupa Birliği en azından kurtulacak çünkü onlar çalışma çerçevesini ortaya koymuşlar ve bir standartları oturtmuşlar. Yakın zamanda kendi sınırları içinde artık tamamıyla mobil cüzdanında gösterdiği kimliğiyle sınırlar arası geçişini yapabilecek.
Evet, zaten ekrana düşecek herhalde bu okunduğu anda. Bir ekran aynen olacak galiba. Türkiye'de bu noktada gelişme var mı? Yakalamaya çalışıyor mu?
Şöyle, Türkiye'de regülasyonların çıkmasını bekliyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisi sağ olsun bir takım çalışmaları olduğunu biliyoruz kimlik yönetiminde. Ya da Merkez Bankası'nın kripto para konusunda bir çalışması olduğunu biliyoruz. Ama maalesef henüz regülasyonlar yayınlanmış değil. Yani Türkiye'de aslında bu yasal düzenlemeler canlı kullanım alındığı zaman blok zincir çok daha yaygın kullanılacak. Onu da çok kısa sürede olacağını ümit ediyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, programımıza katılımınız için. Size işlerinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok sağ olun, hoşçakalın. Aerotech Profesyonel Hizmetler Direktörü Sayın Gülter Can'dı konuğumuz ve bugün için Tekno Vadi'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan Murat Baran'la birlikte ben Hakan Tuzcu, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta salı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekno Vadi.